Ayrım 4.
Göğsüne ve başına ateş ettiği eğitim enstitüsü müdürünün üzerinde kalın bantlarla bağlanmıştı gizli bir ses kayıt aracı vardı. Grundig marka bu ithal cihazı eğitim enstitüsü müdürünün gövdesine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kars şubesindeki dikkatli memurlar yerleştirmişti. Başörtülü kızları üniversiteye ve derslere sokmadığı için gerek müdürün son zamanlarda kişisel olarak aldığı tehditler, gerek Kars'taki sivil istihbarat memurlarının dinci çevrelerinden edindiği bilgiler bir koruma tedbiri gerektirmiş ama laik olmasına rağmen kadere iyi bir dindar kadar inanan müdür, yanında ayı gibi dikilecek bir koruma görevlisindense, kendisini tehdit eden kişilerin sesini kaydedip sonra onları tutuklattırmanın daha caydırıcı olacağını hesaplamış, çok sevdiği cevizli ay çöreklerinden yemek için hiç hesapta olmadan giriverdiği Yeni Hayat Pastanesi'nde bir yabancının kendisine yaklaştığını görünce, bu gibi durumlarda yaptığı gibi üzerindeki ses kayıt aracını çalıştırmıştı. Üzerine isabet eden iki kurşuna rağmen müdürün hayatını kurtaramayan cihazdan zarar görmeden çıkarılan banttaki konuşmaların dökümünü, rahmetli müdürün gözleri yıllar sonra hala yaşlı dul eşiyle ünlü bir manken olan kızından aldım. Merhaba hocam, beni tanıdınız mı? Hayır, çıkaramadım. Ben de öyle düşünmüştüm hocam. Hiç tanışmadık çünkü. Dün akşam ve bu sabah sizinle görüşebilmek için birer teşebbüste bulunmuştum. Dün okulun kapısından polisler geri çevirdiler. Bu sabah içeri girmeyi başardıysam da sekreteriniz beni sizinle görüştürmedi. Ben de dershaneye girmeden önce kapıda önünüze çıkmak istedim. Beni o sırada gördünüz. Hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlayamadım. Beni gördüğünüzü mü hatırlamıyorsunuz? Beni mi? Ne görüşmek istiyorsunuz benimle? Aslında sizinle saatlerce, günlerce her konuda görüşmek isterim. Çok muhterem, okumuş, münevver bir insan, bir ziraat profesörüsünüz. Biz maalesef okuyamadık. Ama bir konuda çok okumuşumdur. Sizinle konuşmak istediğim konu da odur. Hocam, affedersiniz, vaktinizi almıyorum değil mi? Estağfurullah. Affedersiniz, izninizle oturabilir miyim hocam? Etraflı bir konudur çünkü. Buyurun, rica ederim. Sandalye çekme ve oturma sesi. Cevizli çörek yiyorsunuz hocam. Bizim Tokat'ta çok büyük ceviz ağaçları vardır. Hiç Tokat'a geldiniz mi? Ne yazık ki hayır. Çok üzüldüm hocam. Gelirseniz lütfen bende kalacaksınız. Bütün ömrüm, 36 yılım Tokat'ta geçmiştir. Tokat çok güzeldir. Türkiye de çok güzeldir. Bir sessizlik. Fakat ne yazık ki memleketimizi tanımıyoruz. İnsanımızı sevmiyoruz. Hatta bu ülkeye, bu millete saygısızlık etmek, ihanet etmek marifet bile sayılıyor. Hocam affedersiniz, bir soru sorabilir miyim? Siz ateist değilsiniz değil mi? Değilim. Öyle diyorlar ama ben de sizin gibi okumuş bir adamın Allah'ı, haşa, inkar edebileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Söylemeye gerek yok. Yahudi de değilsiniz değil mi? Değilim. Müslümansınız. Müslümanım elhamdülillah. Hocam gülüyorsunuz ama o zaman lütfen şu sorumu ciddi alarak cevap verin bana. Çünkü bu soruma sizden bir cevap alabilmek için karda kışta Tokat'tan geldim buraya. Tokat'ta beni nereden duydunuz? Hocam dinine, kitabına bağlı tesettürlü kızlarımızı Kars'ta okula sokmadığınızı İstanbul gazeteleri yazmıyor. Onlar İstanbul'daki manken kızların rezaletleriyle meşgul. Ama güzel Tokat'ta Bayrak diye Müslüman bir radyomuz vardır. Memleketin neresinde müminlere haksızlık ediliyor, haberini verir. Ben müminlere haksızlık etmem. Ben de korkarım Allah'tan. Hocam, iki gündür karlı, fırtınalı yollardayım. Otobüslerde hep sizi düşündüm, inanın bana. Ben Allah'tan korkarım diyeceğinizi de çok iyi biliyordum. O zaman aklımda size şu soruyu soracağımı da hep hayal ettim. Eğer Allah'tan korkuyorsan, Sayın Profesör Nuri Yılmaz ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğuna inanıyorsan Sayın Hocam, o zaman bana Nur Suresinin o güzelim 31. ayeti kerimesi hakkında ne düşündüğünü de söyle bakalım. Bu ayette evet, kadınlar başlarını örtsün, hatta yüzlerinde gizlesin diye çok açık bir şekilde belirtilir. Çok güzel dürüstçe söyledin, sağ ol hocam. O zaman bir soru sorabilir miyim? Allah'ın bu emrini başı örtülü kızlarımızı okula almamakla nasıl bağdaştırıyorsun? Başı örtülü kızların dershaneleri ve hatta okullara sokulmaması laik devletimizin emridir. Hocam, affedersiniz bir soru sorabilir miyim? Devletin emri Allah'ın emrinden büyük müdür hocam? Güzel bir soru. Ama bunlar laik bir devlette ayrı şeylerdir. Çok doğru söylediniz hocam. Elinizi öpeyim. Korkmayın hocam, verin. Verin, bakın doya doya öpeceğim elinizi. Oh, Allah razı olsun. Size ne kadar saygı duyduğumu anladınız. Şimdi hocam lütfen bir soru sorabilir miyim? Buyurun, rica ederim. Hocam, Peki laiklik dinsizlik mi demektir? Hayır. O halde dinlerinin gereğini yerine getiren mümin kızlarımız niye laiklik bahanesiyle derslere alınmıyor? Vallahi oğlum, bu konuları tartışmakla bir yere varılmıyor. Bütün gün İstanbul televizyonlarında bu konular konuşuluyor da ne oluyor? Ne kızlar başörtülerini çıkarıyor, ne de devlet onları o haliyle derslere alıyor. Peki hocam, bir soru sorabilir miyim? Af buyurun ama, başlarını örten kızların, bizim binbir emekle yetişmiş o çalışkan, o terbiyeli, o itaatkar kızlarımızın eğitim haklarının ellerinden alınması anayasamıza, eğitim ve din özgürlüğüne hiç uyuyor mu? Sizin vicdanınıza sığıyor mu, söyleyin lütfen hocam? O kızlar o kadar itaatkarsa başlarını da açarlar. Oğlum, senin adın nedir? Adresin, işin nedir? Hocam, ben Tokat'ta meşhur Pervane Hamamı'nın hemen bitişindeki Şenler Çay Evi'nde ocakçıyım. Ocaklar, demlikler orada benden sorulur. Adım önemli değil. Bütün günde Bayrak Radyosu'nu dinlerim. Müminlere işlenmiş bir haksızlık bazen kafama takılır ve hocam, demokratik bir ülkede yaşadığım ve kafasına uyduğu gibi yaşayan özgür bir insan olduğum için Türkiye'nin neresinde olursa olsun otobüse biner, kafama takılan kişiye gider, yüzüne karşı bu haksızlığı sorarım. Bu yüzden lütfen soruma cevap verin hocam. Devletin buyruğu mu büyüktür, Allah'ın buyruğu mu? Bu tartışmayla bir yere varılmaz oğlum. Sen hangi otelde kalıyorsun? Polise mi ihbar edeceksin? Korkma hocam benden. Hiçbir dini örgüte mensup değilim. Terörden nefret ederim ve fikir mücadelesine ve Allah sevgisine inanırım. Zaten bu yüzden o kadar sinirli biri olmama rağmen fikir mücadelesi sonunda kimseye fiske vurmuş değilim. Yalnız şu soruma cevap vermeni istiyorum. Hocam, affedersiniz. Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim'in Ahzab ve Nur surelerinde çok açık bir şekilde belirtildiği halde üniversite kapılarında zulmettiğiniz bu kızların çilesi vicdanınızı sızlatmıyor mu? Oğlum, Kur'an-ı Kerim hırsızın elini de kesin diyor ama devletimiz kesmiyor. Buna niye karşı çıkmıyorsun? Çok güzel bir cevap hocam. Elinizi öperim. Ama hırsızın koluyla kadınlarımızın namusu aynı şey midir? Amerikalı Müslüman zenci profesör Marvin King tarafından yapılan istatistiğe göre kadınların tesettürlü olduğu İslam ülkelerinde ırza geçme vakaları yok denecek kadar azalmakta. Taciz olayına ise neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Çünkü çarşaf içinde tesettürlü bir kadın kıyafetiyle erkeklere önce şöyle der: lütfen beni taciz etmeyiniz. Hocam, lütfen bir soru sorabilir miyim? Başını örten kadını eğitimsiz bırakıp toplum dışına sürmekle, açılıp saçlarını da baş tacı etmekle kadınlarımızın namusunu seks devrimi sonrasındaki Avrupa'da olduğu gibi iki paralık etmek, kendimizi de af buyurun pezevenk durumuna mı düşürmek istiyoruz? Oğlum, ben çöreğimi yedim. Kusura bakma, ben gidiyorum. Otur yerine hocam. Otur da bunu kullanmayayım. Bu nedir hocam, görüyor musun? Tabanca. Evet hocam. Kusura bakmayın, ben sizin için bu kadar yol gelmişim. Aptal biri değilim. Belki beni dinlemezsiniz bile diye düşündüm. Tedbirimi aldım. Oğlum, sizin adınız nedir? Vahit Süzme. Salim Feşmekan. Ne önemi var hocam? Ben bu laik, materyalist ülkede imanları için mücadele eden ve haksızlığa uğrayan atsız kahramanların atsız bir savunucusuyum. Hiçbir örgüte mensup değilim. İnsan haklarına saygılıyım ve şiddetten hiç hoşlanmam. Bu yüzden tabancamı cebime koyuyorum ve sizden yalnızca bir soruma cevap vermenizi istiyorum. Peki. Hocam, yetiştirilmesi yıllar süren, analarının babalarının göz bebeği, o akıllı, o çalışkan, hep sınıfının birincisi o kızlara Ankara'dan gelen bir emirle önce yok muamelesi yaptınız. Yoklamada adını yazmışsa başörtülü diye sildiniz. Biri başörtülü 7 öğrenci hocasıyla oturuyorsa tesettürlüğü yok sayıp ocaktan onlara 6 çay istediniz. Yok sayılan kızları ağlattınız. Bu da yetmedi. Ankara'dan gelen yeni bir emirle önce onları sınıfa almayıp koridora attınız. Sonra koridordan da kapı dışarı ettiniz. Direnen, başını açmayan bir avuç kahraman kız dertlerini duyurmak için okul kapısında soğuktan titreyerek beklerken telefon edip polis çağırdınız. Polisi biz çağırmadık. Hocam, cebinde tabanca var diye korkup yalan söyleme bana. Polisin kızları sürükleyerek gözaltına aldığı günün akşamı sen hangi vicdanla uyuyabiliyordun? Sorun budur. Tabii başörtü meselesinin bir simgesi, siyasi bir oyun haline getirilmesi kızlarımızı daha mutsuz etti. Ne oyunu hocam? Okuluyla namus arasında kalan, bunalıma kapılan bir kız da ne yazık ki intihar etti. Bu oyun mu? Oğlum, çok öfkelisin. Ama bu türban meselesinin böyle siyasi bir hale gelmesinin altında, Türkiye'yi ikiye bölüp zayıf düşürmek isteyen dış güçlerin olduğu hiç aklına gelmedi mi? Sen bu kızları okula alsan hocam, türbancı kız mı kalır? Yalnız benim isteğimle mi oğlum? Bunlar Ankara'nın isteği. Benim karım da örtülüdür. Hocam bana yaltaklanma da deminki soruma cevap ver. Hangi soruna? Vicdanın sızlamıyor mu? Ben de babayım evladım. Tabii ki kızlar için üzülüyorum. Bak ben kendimi tutmasını çok iyi bilirim ama asabi adamımdır. Tepen bir attığımı artık film kopar. Hapiste esnerken ağzını kapamıyor diye adam dövdüm ben. Bütün koğuşu adam ettim. Hepsi kötü alışkanlıklarından kurtuldular. Namaza başladılar. Şimdi sen kıvırtma da soruma cevap ver bakalım. Ben ne dedim demin? Ne dedin oğlum, indir o tabancayı. Senin kızın var mı? Üzülüyor musun? Bunu sormadım. Affedersiniz oğlum, ne sordun? Tabancadan korkup bana yağ çekme şimdi. Ne sorduğumu hatırla. Bir sessizlik. Ne sormuştunuz? Vicdanın sızlıyor mu diye sormuştum imansız. Sızlıyor tabii. O zaman niye yapıyorsun şerefsiz? Oğlum ben sizin babanız yaşında bir hocayım. Kur'an-ı Kerim'de büyüğünüze tabanca tutup hakaret ediniz diye bir buyruk mu var? Sen Kur'an-ı Kerim'i ağzına hiç alma, tamam mı? Sağına soluna da bakma öyle yardım dilenir gibi. Bağırırsan da acıman vururum. Anladın mı şimdi? Anladım. O zaman şu soruma cevap ver. Başı örtülü kızların başlarını açmalarının bu memlekete ne faydası olacak? İçine, vicdanına sindirdiğin bir neden söyle. Mesela de ki başını açarsa Avrupalılar onu daha bir insan yerine koyuyor. Hiç olmazsa maksadını anlayacağım, seni vurmayacağım, koyuvereceğim. Sayın evladım, benim de bir kızım var, başı açıktır. Başı örtülü anasına nasıl hiç karışmıyorsam, ona da hiç karışmadım. Kızın niye açtı başını? Artist mi olmak istiyor? Bana hiç öyle bir şey söylemedi. Ankara'da halkla ilişkiler okuyor. Bu türban meselesinde ne yazık ki boy hedefi olduğum, çok sıkıntı çekip üzüldüğüm, iftiralara, tehditlere, sizin gibi haklı olarak öfkelenenlerin ve düşmanlarımın kızgınlıklarına muhatap olduğum zamanlar, kızım bana çok destek olmuştur. Ankara'dan telefon edip, aman baba dişini sık da ben de artist olayım mı der. Hayır oğlum, öyle demez. Babacığım, ben bütün kızların başörtülü olduğu bir sınıfa kendim de örtüsüz girmeye cesaret edemez, istemeden örtünürdüm der. Ne zararı olur peki istemeden örtünürse? Vallahi ben bunları tartışmam. Siz bana bir gerekçe söyle dediniz. Yani şerefsiz, Allah'ın emrine uyan tesettürlü, imanlı kızları sen kendi kızının keyfi olsun diye mi kapıda polislere coplatıyor, zulmedip intihar etmelerine yol açıyorsun? Kızımın gerekçesi, aynı zamanda başka pek çok Türk kadınının da gerekçesidir. Türkiye'deki kadınların %90'ı örtünürken başka hangi artistin gerekçesi oluyor anlayamadım. Kızının soyunmasıyla gururlanıyorsun, seni şerefsiz zalim ama şunu kafana koy, ben profesör değilim ama bu konuda senden çok okudum. Beyefendi, silahınızı lütfen bana doğru tutmayın. Sinirleniyorsunuz, sonra patlarsa belki üzülürsünüz. Niye üzüleceğim? Ben karda kıyamette 2 günlük yolu bir kafir temizlemek için almışım zaten. Kur'an-ı Kerim inanana zulmedenin, zalimin katli vaciptir der. Gene de acıdığım için son bir şans verdim sana. Bana tesettürlü kızların açılıp saçılmasının vicdanına sığan tek bir gerekçesini söyle. Bak o zaman yemin ediyorum vurmayacağım seni. Kadın başörtüsünü çıkarırsa toplum içinde daha rahat, daha saygın bir yer edinir. Senin artist olmak isteyen kızın için belki. Ama tesettür, bilakis kadını tacizden, ırza geçme ve aşağılanmadan korumuş ve daha rahat toplum içine çıkar hale getirmiştir. Aralarında eski göbek dansözü Melahat Şandıra'nın da olduğu, sonradan çarşaflanan pek çok kadının da belirttiği gibi, tesettür kadını sokakta erkeğin hayvani hislerine hitap eden ve diğer kadınlarla çekici olma rekabetine giren ve bu yüzden sürekli makyaj yapan zavallı bir nesne durumundan çıkarmıştır. Amerikalı zenci profesör Marvin King'in belirttiği gibi, ünlü artist Elizabeth Taylor son 20 yılda çarşaf içine girseydi, şişmanlığından utanıp akıl hastanelerine düşmeyecek, mutlu olacaktı. Affedersiniz hocam, bir soru sorabilir miyim? Niye gülüyorsun hocam? Lafım çok mu komik? Bir sessizlik. Söylesene ulan şerefsiz ateist, niye gülüyorsun? Sayın evladım, inanın gülmüyorum. Güldüysem de sinirden gülmüşümdür. Hayır, inanarak güldün. Sayın evladım, için bu memleketin senin gibi, türbancı kızlar gibi, davalarına inandığı için acı çeken genç insanlarına şefkatle dolu. Boşuna yaltaklanma, ben hiç acı çekmiyorum. Ama intihar eden kızlara güldüğün için sen şimdi çekeceksin. Güldüğüne göre nedamet getireceğin de yok. O zaman ben hemen sana durumunu bildireyim. İslamcı mücahit adaleti seni çoktan ölüme mahkum etti. Karar 5 gün önce Tokat'ta oylama sonucu ittifakla alındı. Beni de infaza yolladılar. Gülmeseydin, pişman olsaydım belki affederdim. Al şu kağıdı, idam kararını oku bakalım. Bir sessizlik. Karı gibi ağlamadan yüksek sesle oku. Hadi şerefsiz, yoksa hemen vururum seni. Ben ateist Profesör Nuri Yılmaz. Sayın evladım, ben ateist değilim. Hadi oku. Evladım, okuyunca beni vuracak mısınız? Okumazsan vuracağım. Hadi oku. Dinine bağlı, imanlı kızlara başlarını açmıyorlar, Kur'an-ı Kerim'in sözünden dışarı çıkmıyorlar diye laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Müslümanları Batı'nın kölesi haline getirme, onursuzlaşma, dinsizleştirme gizli planına alet olarak öyle zulmettim ki en sonunda bir mümin kız acıya dayanamayarak intihar etti. Sayın evladım, burada izninizle bir itirazım var. Sizi yollayan heyete de bildirin lütfen. O kızımız okula alınmadığı için ya da babasının baskıları yüzünden değil, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bizlere bildirdiği gibi ne yazık ki aşk acısından kendini asmıştır. Ölürken bıraktığı mektupta öyle demiyor. Hatta affınıza sığınarak söylüyorum evladım. Lütfen indirin o tabancayı. Daha evlenmeden önce bu cahil kızımız bekaretini kendinden 25 yaş büyük bir polise düşüncesizce verdikten sonra adamın ne yazık ki evli olduğunu ve kendisiyle evlenmeye hiç niyetli olmadığını söyleyince sus rezil, o işi senin orospu kızın yapar. Yapma evladım, yapma çocuğum. Beni vurursan senin de geleceğin kararır. Pişmanım de. Pişmanım çocuğum, ateş etme. Aç ağzını, tabancayı sokacağım. Şimdi benim parmağımın üzerinden tetiği sen çek. Bir imansız gibi ama hiç olmazsa şerefinle geberirsin. Bir sessizlik. Evladım, bak ne hallere düştüm. Bu yaşta ağlıyorum, yalvarıyorum. Bana değil kendine acı. Seni de gençliğine yazık. Katil olacaksın. O zaman tetiği kendin çek. İntihar nasıl bir acıymış bir de sen gör. Evladım, ben bir Müslümanım. İntihara karşıyım. Aç ağzını. Bir sessizlik. Ağlama öyle. Bir gün hesap sorulacağı daha önce hiç aklına gelmedi mi? Ağlama, yoksa vururum. Uzaktan yaşlı garsonun sesi. Efendim, çayınızı bu masaya getireyim ister misiniz? Yok, istemez. Şimdi kalkıyorum. Garsona bakma. İdam kararının devamını oku. Oğlum, affedin beni. Oku diyorum. Bütün yaptıklarımdan utanıyorum. Ölümü hak ettiğimi biliyorum. Ve Yüce Allah'ın beni affetmesi için. Hadi oku. Saygıdeğer evladım, bırak ağlasın bu ihtiyar adam. Bırak son kere karımı, kızımı düşüneyim. Zulmettiğin genç kızları düşün asıl. Biri sinir krizi geçirdi. 4 tanesi 3. sınıfta okuldan atıldı. Biri intihar etti. Okul kapısında tir tir titremekten hepsi ateşlenip yatağa düştü. Hepsinin hayatı kaydı. Ben çok pişmanım sayın evladım ama sen de benim gibi birini öldürüp katil olmaya değer mi? Onu düşün. Peki. Bir sessizlik. Ben düşündüm hocam. Bakın aklıma ne geldi. Ne? Ben seni bulmak ve cezanı infaz etmek için 2 gün bu sefil Kars şehrinde eli boş dolaştım. Tam kısmet değilmiş diye Tokat'a dönüş biletimi almış, son bir çay içiyordum ki. Evladım, beni vurup son otobüsle Kars'tan kaçmayı düşünüyorsan, yollar kardan kapandı. 6 otobüsü kalkmayacak. Sonra pişman olma. Tam dönüyordum ki Allah seni şu yeni hayat pastanesine yolladı. Yani seni Allah affetmiyor, ben mi edeceğim? Son sözünü söyle, tekbir getir. Otur sandalyene oğlum. Bu devlet hepinizi yakalar, hepinizi asar. Tekbir getir. Sakin ol evladım. Dur otur, biraz daha düşün. Çekme onu, dur. Silah sesi, bir sandalyenin gürültüsü. Yapma evladım. 2 el silah sesi daha. Sessizlik, bir inilti, televizyonun sesi, bir silah sesi daha ve sessizlik. 6. Aşk, din ve şiir. Muhtarın hazin hikayesi. Halil Paşa Hanı'nın kapısında İpek onu bırakıp otele dönünce K2 kat merdiveni hemen çıkıp Refah Partisi'nin il merkezine gitmedi. Han koridorlarındaki işsizler, çıraklar, aylaklar arasında oyalandı. Vurulan eğitim enstitüsü müdürünün hala can çekişmekte olduğu gözünün önünde canlanıyor, bir pişmanlık ve suçluluk duyuyor, sabah konuştuğu emniyet müdür yardımcısına, İstanbul'a, Cumhuriyet Gazetesi'ne, herhangi bir tanıdığa telefon etmek geliyordu içinden ama çayhaneler ve berber dükkanlarıyla kaynaşan handa telefon edilebilecek herhangi bir köşe bulamıyordu. Kapısında Hayvanseverler Derneği levhası asılı yere böyle girdi. Burada telefon vardı ama meşguldü. Telefon etmek isteyip istemediğinden o kadar emin değildi de artık. Derneğin öte yanındaki yarı açık kapıdan geçince duvarlarında horoz resimleri, ortasında küçük bir dövüş ringi olan bir salona girdi. K, horoz dövüşü salonunda İpek'e aşık olduğunu, hayatının geri kalan kısmını bu aşkın belirleyeceğini korkuyla hissetti. Horoz dövüştürmeye meraklı zengin hayvanseverlerden biri, o gün o saatlerde K'nın derneğe girip ring kenarındaki boş seyir banklarından birine düşünceler içinde oturduğunu çok iyi hatırlıyordu. K, orada bir çay içmiş ve iri harflerle yazılıp duvara asılmış dövüş kurallarını okumuştu. Ringe gelen horoz sahibinden izinsiz ele alınmaz. Yatan horoz 3 defa peş peşe yatar, gaga atmazsa tam kayıptır. Mahmuz kırıldığında 3, tırnak kırıldığında 1 dakika pansuman yapılır. Dövüşte yere düşen horozun rakibi boynuna basarsa horoz kaldırılır, dövüş devam eder. Elektrik kesilmelerinde 15 dakika beklenir, gelmez ise dövüş iptal edilir.